Ayrım 10.
Kadın hanımın merdiven köye zikre gittiği bir cuma günü yengesi götürecekmiş Rahmi ustayı Fehime'ye isterse. Şaşkınlığı iyice artmıştı Rahmi'nin. Duyduklarını neye yoracağını bilmiyordu. Bir tuzak olabilir miydi bu? Tuzağı Kemal mi düzenleyecek? Onu da uyutmuşlardır. Yengesinin iyice bir kadın olduğunu, Fehime ile de yakınlıklarını biliyordu. Ne tuzağı olacak karımı görmeye gitmenin? Düşünelim Kemal dedi. Kafam öyle karıştı ki ne diyeyim bilemiyorum. Sen ne diyorsun? Ne desin de o. Haberi getiriyordu sadece. Sağ ol dedi. Çıkarıp 90 lira verdi. Fehime'ye ulaştırması için. Geçenki olayı da anlattı kısaca. Ters bir yanına gelmişti o gün öyle. Günlerce kafasına takılıp kaldı Kemal'in getirdiği haber. Gidip Fehime'yi orada görmek neye yarayacaktı? Hiç. Salt duygusal bir olaydı. Sakıncası neydi? Onu da kestiremiyordu. Bir akşam ikircikli duygular içinde eve dönerken yolunu Sahir Hocaların evine çevirdi. Işık vardı pencerede. Sahir Hoca açtı kapıyı. Neredesiniz yahu diye karşıladı. Dün akşam uğramış, Rahmi'ye evde bulamamış. Daha önce de uğramış. Genel eve gittiği akşamdı daha önce dediği. Söylesene. Niye söyleyeyim canım? O bana söylüyor mu ne yaptığını? Dün gece de çalışmışlardı geç vakte kadar. Hayrola dedi, buluşamadınız mı yoksa? Doktorla mı? Yok canım, buluştuk dedi. Niye buluşmayalım? Yemekten yeni kalkmışlardı. Aç olup olmadığını sordular Rahmi'ye. Yemişti. Nedret Hanım izin isteyip çocukların gürültüsü gelen mutfağa bulaşıklarına döndü. Çalışma odasında karşılıklı oturur oturmaz ilk sözü Süleymaniye olayını sormak oldu Sahir Hoca'nın. Duymuş muydu, ne diyordu Rahmi Usta bu işe? Duymamış görünüp olayı önce ona bir anlattırmak varken günlerin yorgunluğundan, sinirliliğinden gelen evecenlikle alçakça bir kışkırtma dedi. Ne denir başka? Şaşkın bir suskunluk içine düşmüştü Sahir. Toparlanır gibi yaptı. Evet dedi. Ben de biraz ters buldum zamanlamasını ya. Sandım ki... Duraladı. Ne sandın ki? Söylesene hoca. Bizden kimse böyle bir halt etmez hocam diye aldı Rahmi. Eskilerde yaptılar. Sultanahmet minaresine kızıl bayrak çekmeye kalktılar. O neyse, bugün bu halt edilir mi? Sahir Hoca gene şaşırmış gibiydi. Kızıl bayrak değil ki ama duyduğum. Bir an bakıştılar karşılıklı, ekledi Sahir. Kocaman bir pano asmaya kalkmışlar minareye, Saraçoğlu faşisttir diye. Ne diyeceğini bilemeden kaldı Rahmi, Saraçoğlu faşisttir diye mi? Kızıl bayrak nereden çıktı peki? Bir kibrit çakıverdi kafasında. Polis kızıl bayrak diye yayıyor demek. Kemal de, duyduğunu söyledi Kemal ne yapsın? Hep duyduğunu söyler o aptal da. Bana kızıl bayrak dediler, çok kızdım. Söylemesen gizli kalacaktı kızdığın. Günlerdir fiskosu yapılıyor Babali'de dedi Sahir. Bizim gazetenin polis muhabiri görmüş. Adam boyuymuş harfleri. Saraçoğlu faşisttir diye yazıyormuş. İyi dedi Rahmi gülmeye vurarak. Eline sağlık kim yazdıysa. Günahlarına giriyorduk az kalsın. Asabilseler iyi şenlikti. Evet dedi, asamamışlar. Kim olduklarını bulamamış, aranıp duruyormuş polis. Sizin için de kaygılandım biraz doğrusu. Sağ olun hocam dedi Rahmi, kaygılanacak bir durumum yok, görüyorsunuz. Yutkunup aldı Sahir. Evet dedi Sahir, sevindim. Zamanlaması pek uygun gelmemişti bana doğrusu. Kim yaptıysa. 18 Mayıs'ta bildiri yayımlanıyor. Irkçı turancılara saldırıyor hükümet. Toparlamışlar herifleri. Aynı gün bu pano asılmaya kalkışılıyor. Ertesi günde İnönü'nün söylevi var. Verip veriştiriyor. Almanyalısı ırkçılara ulusal önderimiz. Hiç de iyi rastlantı değil bu minare işi. Niye öyle alıyorsunuz hocam dedi Rahmi. Kendilerini demokratmış gibi yutturma oyunu bunların yaptığı. Kurban atıyorlar ortaya. Asıl tehlikeli faşist Saraçoğlu, Menemencoğlu tayfası değil mi? Maskelerini alaşağı etmek için de en uygun zaman sayılmaz mı? Turancı faşistler ne yapabilirler ki? Hükümetinki hamamın namusunu kurtarma yaygarası. Gözleri boşlukta bir an dalgın kaldıktan sonra bilmiyorum dedi Sahir. Belki öyle de düşünülebilir. Faşistlikleri söz götürmez de ters görünmüştü bana olay biraz. Konuyu değiştirmek Rahmi'ye düşmüştü. Dedi gülerek takılır gibi nasıl? Doktorla anlaşabildiniz mi? Toparlandı Sahir. İyi oldu dedi. Yararlandım sağ olun. Çok incelikli bir kişi doktor. Bire kadar oturduk. Konuşacak o kadar çok şey var ki, öyle bir konuşmayla falan olacak gibi değil. Tam bir entelektüel. Doktor, Fransa'dan yeni gelmiş dersiniz. Epey şaşırttı beni. Başka türlü canlandırmıştım kafamda nedense. Bugünleri konuşuyorduk. Saat 1'e geliyor baktım. Entelektüel sözüne takılacaktı Rahmi. Öyle sevgiyle anlatıyordu ki Sahir Hoca sustu. Fransa'daki yaşamlarından söz etmişler, anılarını anlatmış doktor. Kolay konuşmaz ya, konuşunca da tatlıdır söyleşisi. Sahir bunlara şöyle bir değinip sıralarken, tartıştık dediği bu günlerdeydi Rahmi'nin kafası. Neyi nasıl tartışmışlardı doktorla? Sorsa mıydı? Ya ters bir şey söylerse? Belli olmaz bu adam. Bir yere taktıysa doktor moktor dinlemez. Başlar şimdi olur olmaz sözlere. Hadi ona yanıt ver. Kavgaya mı dökelim şimdi bu sıcak havayı demesi kalmadı. Karşıdaki koltuğa oturmuş Nedret'le bir bakıştılar. Rahmi'ye döndü Sahir Hoca. Biz asıl sizinle yarım saat kalmış söyleşinin tadındayız Rahmi Usta dedi. Halk Partisi örgütlerinde nasıl çalıştınız? Onu anlatacaktınız. Biliyor musunuz? Doktora açıp sorayım bu konuyu dedim. Yanlış bir şey yapmaktan korktum. Bize bunları anlattığınızı söylememi doğru bulmazsanız diye takıldı kafama. Rahat konuşamadım anlayacağınız. Sağ olun dedi Rahmi, iyi etmişsiniz. Hoş karşılamayabilirdi doktor. Bir an dalgınca durup ekledi. Uzatmadan söyleyeyim hemen. Biz pek başarılı olamadık o konuda. Niye mi? Halk Partisi'ni devleti elinde tutanlar, Komintern'in sandığından, umduğundan epey ayrı yapıdaydılar. Antikomünist duyguları yüzeyde bir ideolojik karşıtlık değildi. Gün günden palazlanan parasal güçlerin, varlıklı üst sınıfların, katmanların, işçi emekçi sınıflara karşı korkusuna dayalı nefretinden kaynaklanıyordu Sahir Hocam. Devletçi tekele dayalı soygun vurgunla büyüyordu bu sınıflar. Savaş yağmasıyla vardıkları bugünkü konumlarında daha açık seçik görülüyor artık. Özellikle Almanya'yla çıkar birliği içinde ticareti geliştirmiş burjuvazi, ortakları toprak ağaları, ulusal geliri bir yanından alıp götüren sivil, asker yüksek düzeydekiler dizgini kapmışlardı artık. Korktuğumuz oldu. Naziler hem ekonomik hem ideolojik alanda tırnaklarını geçirdiler Türkiye'ye. Nazımları, Doktor Hikmetleri zindana götüren 38 Harp Okulu, donanma davaları karanlık günlerin utkusuydu. Orduda isyana, devleti yıkmaya yönelik kalkışma suçlaması alçakça kasıtlı bir oyundu düpedüz. Kuruntuya dayalı bir yanılgı filan değil. Yargılamalar sırasında bir Nazi albayı akıl vermiş derler Genelkurmay Başkanlığında, yol göstermiş bizim pisliklere. O gerizekalı, kavaklı Fevzi Paşa'yı da kandırmışlar. Bir ara geminin seren direğine asalım bunları diye tutturmuş derler. Benim donanmamı kandırıp elimden aldılar diye ağlamış. Ortada böyle bir suçlamayı gerektirecek en ufak bir belge yok. Doktor Hikmet'in Nazım'ı yasal yayınlarından başka. Olamazdı da, anlattım size uzun uzun. Komünistler var güçleriyle destekleme kararı almışlar Kemalistleri. Tek istedikleri demokrasi, antifaşist barış, emekçi sınıfların çıkarlarının gözetilmesi. Tüm yasa dışı çalışma yollarını da kapatmışlar. Bizim iyi niyetimiz yetmiyormuş demek. Yetmezdi. Naziler büyük çıkar bağları kurdukları Türkiye'ye ideolojik biçimde de saldırdılar. Bizim soyguncu sınıfların ürünü çarpık kafalara, çekici gelmesin olur muydu bu karanlık ideoloji? Halk Partisi'nin yeni felsefesini bunlar üretmeye başladılar. Bunu benden iyi biliyorsunuz. Sizin Anadolucular bunlar işte. Sadi Irmak, Şevket Raşit Hatipoğlu. Evet, adlarını siz sayın hocam. Daha iyi bilirsiniz. Başını sallayıp sürdürmeye başladı Sahir Hoca. Emin Erişirgil, Hüseyin Avni Göktürk, Remzi Oğuz Arık, Hamdi Ragıp Atademir, Hıfzı Oğuz Bekata, Tahsin Bangoğlu, Masar Şevket İpşiroğlu. Ha, bu onlardan ayrı. Doğrudan Nazidir. Böyleleri de var. Daha namuslu bir bakıma. Gene aldı Rahmi. Bir fiskos haber çıkardılar Harbiye'deki yemeklere. Ağı atarken bir Rus binbaşıyı yakalamışlar diye. Bütün orduya yaydılar bunu o günler. Sovyet düşmanlığı yaratmak için her yola başvurdular anlayacağınız. Dostluk yapacağız deyip eli kolu bağlı kaldık biz. Bir sessizlik oldu. Bir şeye takıldım Rahmi Usta, dedi Sahir. Şefik Hüsnü'ye, son gizli çalışmasına kadar Reşat Fuat'a, Zeki Baştımar'a. Söz gelimi size. Başka komünistler de olmalı, dokunmadılar. Bir ara askere almışlar Doktor Şefik Hüsnü'yü. Çanakkale Savaşı'nda bulunduğu için yüzbaşılığa yükselmiş doktor 1. Cihan Savaşı'nda. Yüzbaşı rütbesiyle yapmış askerliğini Sivas'ta da. Apandisit ameliyatı olduğunu söyledi Sivas'taki bu askerliğinde. Son yıllarda yani. Evet öyle, dedi Rahmi. Biz de çok düşündük bunu. Doktor Hikmet, Nazım yasal yayın yapıyorlardı. Marksizmin simgesi gibiydiler. Üstlerine çektiler yıldırımları. Öyle diyoruz. Hiçbir şeye karışmaz, ağzınıza kilidi takarsanız dokunmuyorlar. İstedikleri ülkeyi tam bir suskunluğa düşürmek faşizm. Sağın en azılları yıllarca ortalıkta cirit attı, atıyor. Biz yazsak konuşsak, Türkiye komünist mi olacak hemen? Onlar da biliyorlar olmayacağını. Koyun sürüsü gibi olsun halk, gözü açılmasın. Hiçbir şey istemesin. Yaptıkları bu. Doktor Paris'teyken kardeşi avukat Hakkı Bey başvuruyor İçişleri Bakanlığı'na, ülkeye dönmesine izin almak için. İçişleri Bakanı Şükrü Kaya'ya çıkıyor. Gelmesinde bir sakınca yok ama gelmesin derim. Burada rahat vermezler doktora, diyor Şükrü Kaya. Daha trenden indiği günün akşamı alıp müdüriyete götürüyorlar. Niye geldin diye. Ülkemde doktorluk yapacağım deyince bırakıyorlar. Çok uzun süre gözlediler besbelli. Yasal, yasadışı hiçbir işe sokulmadı doktor. Onlar da dokunmadılar. Bir işlere kalktığını sezinlesinler, dünyayı yıkarlar başına. Hepimizin durumu bu. Alınan separat kararı. Komintern'ce TKP'ye yapılan öğütler şu işe yaradı. Kimi? Marksist ideologlarımız Kemalist devlete kapılanma yolunda daha kabadayı oldular. Bir sessizlik çöktü gene. Bu konuda söz etmekten çekiniyor gibiydi Sahir Hoca. O bavuldaki yazılar kök söktürüyor bize, diye değiştirdi sözü. Gelip iliştiği koltukta konuşmaları deminden beri sessizce izleyen Nedret de ilgiyle doğrulmuştu. Çık çıkabilirsen içinden, karınca duası. Rasim Efendi'nin pervasızlığı ile baktık çoğuna. Bir sürü var daha hiç dokunmadık. Bakalım ağır ağır da olsa hepsini okuyalım diyoruz. Bakabildiklerimiz çok ilginç. Hangileri? Tarihle Osmanlı tarihiyle ilgili incelemeler var. Bir de Kürtlerle ilgili koca bir araştırma sözünü etmiştiniz. Evet, dedi Rahmi. Doktor Hikmet'in yazıları okudunuz mu? Okuyoruz, dedi. Dediğim gibi. Ama çok çarpıcı şeyler. Geçen hafta sonu bıraktık her işi. Onlara kapandık Nedret'le. Onun tarih merakı eskidir. Okuyamadığımız yerler, dedi. Büyük baba yetişti yardımımıza. Yaşlı hastayı yormayalım diyorduk. Baktık okudukça diriliyor adam. Gülüşüyorlardı Nedret'le. Rahmi de gülmeye başladı. Stalin'i okuyup iyileşen hasta duydum da Kıvılcımlı'yı duymamıştım, dedi. Laz İsmail'di adını vermeden söylediği kişi. Stalin'i okudum, ateşim düştü, iyileştim demişti bir gün Moskova'dayken. Rahmi de tapar gibi bağlıydı Stalin'e ya. Herifin bu sahtekarlığına yüreğinin içinden tiksintiyle karışık tepki duymuştu. Çevredeki kimse de bir şey diyemiyordu. Gizli gizli gülmekten başka. Ne bok yiyeceği belli olmaz itin. Sözü çarpıtıp bir yerlere yetiştirir, kara çalar bir de. Belki de onun için kışkırtıyor. Şimdi bu sözü etmenin de ne yeri ne sırasıydı burada ya. Çıkmış da ağzından işte. Kaçırır mı bu adam? Bir bu eksikti, dedi Sahir o sinsi alaylı gülüşüyle. Tadını çıkarır gibi de ekledi. Okumaya ne gerek var? Muska, hamaylı yapıp boyunlarına assınlar Stalin'in yazılarını. Her derde devadır. Şaşmam, gidiş onaydı. Buyur ver yanıtını. Yutkundu, tutmaya çalıştı. Geri vermiş sinirlerinin yamru yumru ettiği bir gülümsemeyle. Stalin'e böyle saldırmak yakışıyor mu size yani hocam, dedi. Ortalık buz tutmaya başlamış gibiydi. Nedret'in iki yanı da kollama çabasındaki sevecen, gülümser bakışları da durduramayacaktı gidişi. Sahir Hoca ne yapacağını aranır gibi sinirlilikle kımıldadı bir iki. Sindirememişti o da. Stalin okuyan hasta iyileşti diyenler saldırmış olmuyorlar mı ona? Üfürükçe ediyorlar adamı neredeyse. Stalin'e saygı mı, bağlılık mı oluyor bu? Nasıl da kızıyordu şu kendi içindekini görür gibi konuşan sivri dilli adama. Siz de Doktor Hikmet'i üfürükçü yaptınız öyleyse. Soluklanır gibi durup baktı bir. Bizimki bir şaka dedi Sahir. Yardım istenince kendine güveni arttı bizim yaşlı hasta Rasim Efendi'nin. Onu dedik. Doktor Hikmet'le ne ilgisi var dediğiniz o mu sizin? O olmadığını Rahmi de biliyordu. Neredendi bir çıkış kapısı şimdi? Laz İsmail'i ortaya atıp Moskova Radyosu'nun yayvan ağızlı yorumcusu sizin Erdem diye bildiğiniz herif mi yaptı bu pisliği dedesindi. Büyütüyorsunuz dedi. Bir arkadaş öyle bir söz etti bir gün. Bunu hemen Stalin'e bağlayıp böyle iğnelemelere kalkışmak iyi niyete sığar mı? Troçkist deyince de kızıyorsunuz. Son tümceyi söylemesen olmaz mı sanki? Ne yapayım geliverdi. Yüz damarları nasıl gerildi birden adamın? Hayır kızmıyorum dedi sinirden kısıkça bir sesle Sahir Hoca. Ne olduğumu biliyorum ben. Ama siz ne olduğunuzu biliyor musunuz? Marksist, Leninist diyorsunuz kendinize. Bir arkadaş böyle bir söz etmiş. Karşı çıktınız mı siz? Ya da biri alay etti mi çıkıp da bu sersemlikle? Lütfen deyin bana. Çıktı mı öyle biri? Daha doğrusu çıkabilir mi? Ne olur çıkarsa oraları iyi bilirsiniz. Yıllarca kaldınız. Namuslu bir adamsınız. Yalan söylemezsiniz. Söyleyeceğini aranırken nasıl güç durumda görüyordu kendini Rahmi. Benim namusumu bununla mı ölçeceksiniz? Evet dedi Sahir. Asıl önemlisi namuslular susmuştur. Korkuncu o. İnsanoğlunun nice kazanımlarının yitirilmesi demektir. Benim troçkist olmam ya da olmamam nedir ki bunun yanında? Bastığımız dalı kesiyoruz demektir Rahmi Usta. Bastığımız dalı. İnsanlık bunu kolay elde etmedi. İnsanı nasıl kızdırıyordu şu bulanık konuşma? Tarihin vardığı noktada Stalin simgeliyor bugün insanlığın umudunu hocam. Onu alçaltmaya kalkmak kimsenin başaracağı şey değildir ya. İnsanlığın bu umuduna saldırmaktır. Asıl odur bastığımız dalı kesmek. Üstünlük sağladığına inanmanın doyumuyla dikelmişti Rahmi. Sahir gözlerini dikmiş bakıp duruyordu öylece. Acılıydı ya, yukarıdan bir bakıştı bu. Tam aydın bakışı. Ağır ağır başını sallarken doğruldu birden. Bak Rahmi Usta dedi. Leningrad'da bulundum bir günler ben. Bir bölük partili gençler. Paris'ten gittik. Fransız Komünist Partisi'nden. İlk kez sana açıklıyorum bunu. Kısacık sürede o kadar çok Stalin duyduk, Stalin resmi gördük, Stalin sözü işittik ki Paris'e dönünce bir ağırlık kalkmış gibi oldu üstümüzden. Daha doğrusu ben öyle duyumsadım. Kimseye söyleyemiyordum. Fransızlar durmaz. Sorbon'da felsefede asistan bir kız aldı bunu. Tartışmaya getirdi. O da onun gibi düşünen iki öğrenci de parti gençlik kolundan troçkist denip atıldılar hemen. Hiç unutmam. Karar bildirilince acılıkla güldü kız. Stalin'i biz sizden daha çok seviyormuşuz dedi. O günler sustuğuma çok üzüldüm sonra ben. Ama en çok da Komünist Partisi'nin tutumuna üzüldüm. Bu tutumla ancak mezarını kazar bir parti. Bunu ben söylemiyorum Rahmi Usta. Lenin söylüyor. Tarihte batan partilere üstünlüğümüz otokritik yapabilmemizdir diyor. Neyimiz kalır bu üstünlüğümüz gitti mi? Herkes biliyor ki Lenin böyle değildi. Susup gözlerini dikti Rahmi'ye gene. Öylece durdu bir süre. Anlatabildim mi dedi. Sen anlatırsın da bizimki işçi kafası hocam dedi. Ancak bu kadar anlıyoruz. Stalin'e bağlılık otokritik yapmamıza engel mi? Geç oldu bana izin verin. Ne güzel konuşuyorduk. İlle bir kavga çıkaracaksınız hocam. Gülüştüler ya, biraz gergin ayrıldılar gene de. Sahir hocanın içinde kıpırdattıkları canını sıkmaktan öte kızdırıyordu da iyice. Ne çok sözler bulup sıralar bu herifler. Lenin demiş ki, Lenin'in dediği daha bir sürü şey var. Partide disiplin diyor her şeyden önce. Grupçuluk, hizipçilik öldürür bir partiyi diyor. Liberal zevzeklerin yeri değil parti diyor. Fakat nasıl sakladı bugüne kadar? Leningrad'a gitmiş gitmiştir. Atmıyor ya, Stalin'in adı resmi varmış her yerde. Doğru var. Parisli'ye de batmış bu. Bu aydınlar adam olmaz. Her yerde aynı mal bunlar. Milyonlarca kişi Stalin diye vuruştu öldü be. Kör müdürler nedirler? Bunu bile göremiyorlar. Evin sokağına dönüp de alacakaranlıkta siner gibi köşeye park etmiş cip çıkınca karşısına pirelendi. Kapıda gölge gibi bekleyen iki sivili görünce kuşkusu kalmadı. İki adımda dikildi önüne. Sivilin biri, ''Güvenliğe kadar geleceksin bizimle'' dedi. ''Aç önce bir eve bakalım. Arama emri var savcılıktan.'' Anahtarı kilitte çevirirken her şey yerli yerine oturmuş gibiydi içinde. ''Niye alıyorlar? Ne bileyim?'' Neyse atölyedeki iş bitti sayılır. Yalnız seninle helallaşmaya gelemeyeceğim Fehime Hanım, bağışla. Yozgat'taki düğünden dönen Hüsnü Melek Bey'in bel ağrılarıyla başvurduğu Gülhane Asker Hastanesi'ne ilerlemiş prostat kanseri tanısıyla ivedi ameliyat için yatırılması, ülkeye döndü dönecek bir etki yaratmıştı Galip de. Gösterdiği duyarlılıkta önemli bir destekten yoksun kalmasına neden olmuş bu beklenmedik olayın, o günler içinde çırpınıp durduğu yalnızlığı artırmasındaki payı kadar, Ankara'da bir sabah çarpılmış gibi sancılar içinde hastaneye kaldırılmasıyla yaşadığı acılı günleri çağrıştırmasının da kuruntuya dönüşen ağırlığı vardı. O da belinde küçük ağrılar duyumsamıştı son günlerde, önemsememişti. Eski uzman doktoruna başvurdu hemen. Filmler, incelemeler derken yatıştı. Doğal görünüyordu her şey. Kötü bir bulguya rastlanmamıştı. Bu mutlu sonla biraz yeğenise de ellerinde kalmış krom yükünün altında gün günden katlanıp duran, dünyadaki ülkedeki saldırgan gelişmelerin yarattığı baskılı yalnızlıklarla boğuşup duruyordu. Almanya'ya konulan krom yasağı, ortaklardan kimseyi kendisi kadar etkilememişti. Yozgat'tan ağrılar içinde dönüp doğru hastaneye yatırılan, canının derdine düşmüş Hüsnü Melek'le hiç konuşamamışlardı. Yalnız gözü yaşlı Şerife Hanım, o dangıl dungul ağzıyla, "Pek üzüldü Hüsnü Bey bu yasak işine," demişti. Hastalığı da öyle başlamış zati. Niye olmasın, şöyleydi böyleydi ya, işe yürekten bağlıydı o Tatar. Hastaneden eve çıkardıklarında da gitmişti Galip. Pek düşkündü durumu zavallının. Bir daha kalkar mı, kalksa da ne işe yarar, belli değil gibiydi. Sermet Bey kaygılı görünmemişti. Krom kalmaz demişti bir gün. İngilizler alırlarmış nasıl olsa. Ne diyecekti? Ağır bir söz mü edecekti bu herife şimdi? Pek uğradığı da yoktu. Başka işler peşindeydiler. Eniştesi Hadi Bey'le. Nazif Bey ise o günler telefon edip Galip'i dinledikten sonra "Evet, bekleyeceğiz. Bakalım ne gösterecek," deyip kapatmış, ne aramış ne sormuştu sonra da. Park Otel'de, Abdullah da seyrekte olsa, Fisher'da, Novotny'de karşılaştığı Almanların pek ortalarda görünmüyorlardı eskisi gibi. Ağzını bıçak açmıyor, daha kötü bir şeylerin beklentisindeymişler gibi gözlerini kaçırıyorlardı. Almanların bu tutumu krom yasağını kendisi koymuş gibi bir suçluluğa düşürecekti neredeyse. Bir akşam Park Otel'in barında ayaküstü karşılaştığı yaşlıca Alman gazeteci. "Wie geht's Ihnen? Nasılsınız?" sorusunu "Durunter und drüber wie Ihnen?" diye karşıladı içkili bir sırıtmayla. "Karma karışıkmış o da benim gibi. Karma karışık mıyım ben?" gergin olduğu söylenebilirdi. Sinsi bir sessizlikle yazıhanede dolanıp duran Nuri'yi de dikine sürüngen soğukluğunda görmeye başlamıştı artık. Duymayan, görmeyen, konuşmayan üç maymunları oynamaktı herifin işi. Oysa hiç öyle düşünmemişti bu adamı. Ara sıra Mithat arayıp telefonda şaklavanlık etmese içi iyice kararacaktı. Puş Sait ona da çıkmıyormuş telefona. Mithat'ın başka bir yerden duyduğu, komünistler kızıl bayrak çekmişler Beyazıt Kulesi'ne. Onun peşindeymiş polis. Şaşılmaz. Baştakiler bu kafadayken komünistler yakında Çankaya'ya da çekerler kızıl bayrağı.